Ayrım 12. Sayfa 148. Bütün ordu ağladı. Sokollu, Zigetvar'ın çevresindeki kaleleri de fethettirerek biraz daha zaman geçirdi. Şehzade Selim'in orduya yetişmesi için zaman geçiriyordu. Şehzadeyi acele etmesi için bir mektup daha gönderdi. Kanuni ölür ölmez Sokullu Mehmet Paşa tarafından Şehzade Selim'e gönderilen Hasan Çavuş isimli habercisi 12 gün sonra Kütahya'ya ulaşmıştı. Bu sırada Kütahya dışında Sıçanlı mevkiinde bulunan şehzade, Vezir-i Azam'ın mektubunu aldığında çevresine durumu haber vererek şehre doğru hareket etti. Cuma günü olduğundan camilere haber verilerek cuma namazında hutbe 2. Selim'in adına okundu. Şehzade Selim hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz 5000 kişilik maiyetiyle Kütahya'dan yola çıktı. Bir hafta sonra 29 Eylül 1566'da İstanbul'daydı. İstanbul'un Anadolu tarafına ulaşan şehzade, kendisini karşılamaya kimsenin gelmediğini görünce İstanbul muhafızı İskender Paşa'ya adam göndererek bunun sebebini sordu. İskender Paşa, Vezir-i Azam'ın kendisine gönderdiği üstü kafalı ifadelerle yazılmış mektubu anlamadığından padişahın öldüğünü ve şehzadenin geleceğini anlamamıştı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Şehzade Selim Üsküdar'dan Topkapı Sarayı'na geçti. Her tarafta toplar atılmış ve şehirde dolaşan tellallar devir Sultan Selim Han'ındır diye taht değişikliğini ilan etmişlerdi. 3 gün İstanbul'da kalan yeni padişah Eyüp Sultan ve atalarının türbelerini ziyaret edip sadakalar dağıttı. Daha sonra ulema ve şehir ileri gelenleri tarafından törenle şehirden uğurlandı. 2. Selim Filibe'ye geldiğinde Sokullu Mehmet Paşa ve vezirler tarafından gönderilen ve acele etmesi istenen 3. mektubu aldı. Yorgunluktan adamlarının bir kısmı yollarda kalan 2. Selim, Vezir-i Azam'a bir cevap yazarak yolda olduğunu bildirdi. Bir süre sonra Belgrad'a vardığında Sokollu'ya bir mektup daha gönderdi. Askerin cülus bahşişi meselesi vardı. Orduda yeterli hazine olmadığından asker bu durumu problem edebilirdi. Bu yüzden Vezir-i Azam 2. Selim'e Belgrad'da kalmasını, kendilerinin de oraya doğru yola çıkacaklarını bildirdi. 2. Selim'in yaklaştığı haber alınınca Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa askere maaş dağıttıktan sonra orduyu 20 Ekim 1566'da Zigetvar önünden Belgrad'a doğru hareket ettirmişti. Kanuni'nin cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp gizlice hazırlanan ceviz tabuta konmuştu. Tabut arabaya konuldu ve Otağı Hümayun kaldırıldıktan sonra ordu törenle yola çıktı. Bir süre yol alındıktan sonra Vezir-i Azam güvenli topraklara gelindiğini söyleyerek birkaç yüz asker ve saray ağalarını bırakıp askeri padişahın arabasının yanından uzaklaştırdı. Ardından da emir verdi ve hafızlar Kur'an okumaya başladı. Hafızların Kur'an okumasından durumu anlayan padişahın yakın çevresindeki görevliler başlarına siyah sarıklar giydiler. Haber dalga dalga yayıldı. Bütün ordu ağlayıp dövünüyordu. Öyle bir an oldu ki asker yürümeyi bıraktı. "Hay Sultan Süleyman Han!" diye feryada başladı. Bunun üzerine Sokullu Mehmet Paşa askerlerin yanına gidip, "Kardeşler, yoldaşlar, niçin yürümezsiniz? Bunca yıllık İslam padişahını Kur'an ile uğurlayalım. Gaza ile Macaristan'ı İslam ülkesi yaptı. Hepimizi ihsanlarıyla besledi. Karşılığı bu mudur ki cesedini başımız üstünde götürmeyelim? Oğlu Sultan Selim Han padişahımız 17 gündür. Belgrad'da sizi bekler. Merhum padişahımız bütün bahşiş ve zamlarınızı ona vasiyet etti. Hafızlar durmayın, acımızın devası Kur'an'dır diyerek askeri sakinleştirdi. 2. Selim siyah kaftanla babasının cenazesini karşıladı. Kanuni'nin cenazesini bulunduğu araba önünde 2. Selim ve devlet adamları dualar ettiler. Daha sonra Kanuni'nin tabutu musalla taşına kondu. Burada 2. defa padişahın cenaze namazı kılındı. Daha sonra Kanuni'nin cenazesi ordudan ayrı bir kafile ile İstanbul'a doğru yola çıkarıldı ve yol boyunca durumu öğrenen halkın ağlamaları ve dualarıyla karşılandı. Ordu Belgrad'a vardığında Vezir-i Azam 2. Selim'e bir tezkire göndererek cülus töreni yapılması gerektiği ve ne şekilde yapacağını haber vermişti. Ancak 2. Selim devlet protokolünden haberi olmayan çevresindeki insanların etkisiyle Vezir-i Azam'ın dediklerine uymadı. 2. Selim'in adamları İstanbul'da cülüs merasiminin yapıldığını, bir defa daha yapılmasının gereksiz olduğunu söylüyorlardı. 2. Selim meydana taht kurulmadan Otağı Hümayun'a girip oturarak padişahlığını ilan etmişti. Taht kurdurmamasının bir sebebi de askeri cülüs bahşişi isteklerini atlatmaktı. Ancak Belgrad'da cülüs töreni yapılmamasını asker kabullenememişti ve ordu içerisinde homurtular çoğalıyordu. Bir hafta Belgrad'da kalındıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıkıldı. İstanbul'a gelindiğinde hala cülüs başçı meselesi bir açıklığa kavuşmamıştı. Yol boyunca söylenip duran askerler İstanbul'a girer girmez harekete geçtiler. Padişahın önünde yürüyen askerler dar yerlerde ve yokuşlarda durarak 2. Selim'in ilerlemesine engel oldular. Beyazıt'a gelindiği zaman bütün ordu durdu. Yeniçeriler kendilerine nihayet etmek isteyen ağaları Ali Ağa'yı ve onunla birlikte bazı vezirleri atlarından düşürdüler. Sokollu Mehmet Paşa para dağıtarak askerle konuşmaya çalıştıysa da tam bir netice alamadı. Sarayın önünü dolduran askerler padişahı içeri sokmak istemiyor ve cülus kanununu hatırlatıyorlardı. İkinci Selim vezirlerin ısrarları sonucu bütün bahşiş ve zamlarınız verilsin, makbulümdür dediği zaman asker yatıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesi İstanbul'da Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından 3. defa cenaze namazı kıldırıldıktan sonra Süleymaniye Camii'ndeki türbesinin inşa edilmesi düşünülen yerine götürüldü. Türbe henüz yapılmadığı için mezarın üzerine bir çadır kurulmuştu. Kanuni Mimar Sinan'ın nezaretinde hazırlanan mezarına defnedildi. Böylece bir devir kapanmıştı. Kanuni'nin özellikleri. Kanuni yuvarlak çehreli, ela gözlü, arası açık kaşlı, doğan burunlu ve uzun boyluydu. Alim ve şairlerle sohbetten hoşlanırdı. Şehzadeliğinde öğrendiği kuyumculukta mahir bir sanatkardı. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazardı. İyi kılıç kullanır ve avlanmaktan hoşlanırdı. Arapça, Farsça ve bazı Slav dilleriyle Tatar lehçesini bildiği söylenir. 1. Süleyman'la birlikte kullanılan kanuni sıfatı onun kendisi için takındığı veya devrinin yazarları tarafından ona verilmiş bir ünvan değildir. 1. Süleyman kendi döneminin Avrupa yazarları tarafından muhteşem, büyük Türk gibi lakaplarla anılıyordu. Feridun Emece'nin tespitine göre kanuni ünvanını 18. yüzyılda Osmanlı tarihine dair bir eser kaleme alan Dimitri Kantemir kullanmıştı. Kantemir, onun kanun yapıcılığı üzerinde durarak bu vasfını ona lakap olarak verdi. Daha sonraki dönemin yazarları da bunu benimseyerek 1. Süleyman'ı kanuni diye zikrettiler. Avrupa'nın korkusu ve hayranlığı. Kanuni dönemi o kadar ihtişamlıydı ki 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun içine girdiği buhranlı yıllarda ıslahat layihası kaleme alanlar kanuni dönemini dönülmesi gereken altın çağ olarak göstermişlerdi. Kanuni'den itibaren Osmanlı İmparatorluğu Avrupa için gerçek bir tehlike oldu. 1522'de Rodos'un fethedilmesi Batı ve Orta Avrupa'daki devletlerin gözlerini tekrar Türklere çevirmelerine sebep oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki François-Charles çekişmesinden dolayı yönünü iyice Avrupa'ya dönmesi ve Mohaç Muharebesi ile Macaristan'ın fethi üzerine herkes Türklerle ilgilenmeye başladı. Bu konuda ardı ardına kitaplar basıldı. Kanuni'nin 1529'daki 1. Viyana kuşatması ile tehlikenin nefesini iyice enselerinde hisseden Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ilgisi daha da arttı. 16. yüzyılda özellikle İtalya, Almanya ve Avusturya'da Türklerle ilgili imaj bitip tükenmek bilmeyen savaşlar ve Osmanlıların durdurulmaz ilerleyişinin verdiği dehşetle oluştu. Türk ilerleyişinin bir türlü durdurulamaması ve savaşlarda ardı ardına başarısız olunması Avrupa'da Türklerin yenilmez olduğu anlayışını doğurdu. Din adamları Türklerin işlenilen günahlar sebebiyle Allah tarafından gönderilmiş bir ceza, Tanrı'nın gazabı veya Tanrı'nın laneti olduğunu söylüyorlardı. Osmanlılar Tanrı'nın kırbacıydı. Bu yüzden Avrupa'da Türklere karşı savaşmak Tanrı ile savaşmaktır diyenler çıkmıştı. Avrupalılar üzerinde öyle bir yılgınlık havası doğmuştu ki bu dünyanın Türklerin, ahiretin ise Hristiyanların olduğu söyleniyordu. Türk korkusu tam bir kabusa dönüşmüştü. Osmanlıların ilerlemesi yaklaşan kıyametin habercisiydi. Avrupalı yazarlar Türk korkusunu yenmek için kitaplar kaleme aldılar. Aydınlar Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl yıkmak gerektiğine dair eserler yazdılar. Avrupalı aydınlar yazdıkları eserlerde Türk korkusunu azaltmak için uğraştılar. Erasmus bu konuda, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğü insanları korkutmamalıdır. Roma ve Büyük İskender'in imparatorlukları da çok büyüktü ve yenilmez oldukları sanılırdı. Halbuki bugün yoklar, yıkılıp gittiler demektedir. Deliliğe Metiye isimli kitabı ile büyük şöhret kazanan Avrupa'nın ünlü düşünürlerinden Erasmus, Utilissima Consultatio de Bello Turcis Infrando isimli eserinde Karanlık kökenli barbarlar olarak nitelendiği Türklerin, Hristiyanlar arasındaki görüş farklılıkları sebebiyle Avrupa'nın önemli bir bölümünü fethetmiş olduklarını söyledikten sonra artık esaret altında bulunan din kardeşlerinin kurtarılması gerektiğini belirtir. Erasmus, dini savaşı haklı bulmamakla birlikte Hristiyanlığın varlığını sürdürebilmesi için Türklerin yok edilmesi gerektiğini söyler. Osmanlılar yaydıkları korku yanında bazı Hristiyanlar içinse ümit anlamını taşıyorlardı. Vergi yükünden ezilen veya dini anlayışını tam olarak yaşayamayan bazı Hristiyanlar ise krallık ve prenslik idaresi altında olmaktansa Türk idaresinde yaşamayı tercih ediyorlardı. Türkler Avrupa'da bale, tiyatro, opera eserlerine, halk şarkılarına, şiirlere, hikayelere de konu olmuşlardır. Bunun sebeplerinden biri Osmanlı tehlikesine karşı halkı canlı tutmak ve Hristiyanlığa karşı olan tehdidi bertaraf edebilmek için siyasi bir kalkan yaratmak iken, diğeri Türklerin gündemden hiç düşmeyen ve merak uyandıran bir konu olmasından dolayıdır. Romanyalı tarihçi Karl Göllner'in araştırmaları neticesinde vardığı sonuç, 16. yüzyılda Türklerle ilgili Avrupa'da 2463 kitap, broşür ve el ilanı basıldığıdır. Bu ilgi sadece belirli ülkelere mahsus değildi. Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde Türklerle ilgili yayın yapılıyordu. Frankfurt'tan Paris'e, Londra'dan Lyon'a, Roma'dan Prag'a, Venedik'ten Viyana'ya her yerde bu tür kitaplar basılmıştı. Osmanlılarla ilgili en çok yayın Augsburg'da yapılmıştı. Bu şehirdeki 29 matbaada basılan kitap ve broşür sayısı 134'tü. Almanca, Latince, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca başta olmak üzere hemen hemen her Avrupa dilinde Osmanlılar üzerine basılmış eserlere rastlanmaktadır. 2463 yayının 1000 kadarı Almanca, 455'i ise Latince'dir. Avrupalı aydınlar bütün Hristiyanlar gibi koyu bir Türk düşmanıydılar. Birçok Avrupalı aydın Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl yıkmak gerektiğine dair eserler kaleme almışlardı. Bunun yanı sıra aydınların eserlerinde Osmanlı idare tarzı örnek olarak da gösterilir. 16. yüzyılda Avrupa'da mutlakiyetçiliğin teorisyenlerinden Jean Boudin ve benzeri düşünürler Osmanlı İmparatorluğu'nun ideal bir siyasi sistemin örneği olduğunu söylüyorlardı. Giovia, Frances Caneye, Busbeck gibi yazar ve düşünürler de Osmanlı askeri ve idari sistemini eserlerinde överler. Osmanlı topraklarında görülen davalarda ilgili işlerin hallini hızlandırmaya yarayan sadeliği, özellikle mahkeme işlemlerinin ve sonu olmayan davaların uzun sürmesinden muzdarip olunan Batı'da Osmanlı yargı yetkisinin en önemli avantajlarından biri kabul ediliyordu. Seyyahlar Türk hukuku hakkında son derece olumlu olan gözlemlerini Batı dünyasına sunarken kendi hukuk anlayışlarındaki noksanlıklarını mukayeselerle dile getirmişlerdi. Avrupalılar özellikle çabuk ve adil hüküm verilmesinden etkilenmişlerdi. Birçok seyyah ve elçinin üzerinde durdukları bu konu papalık tarafından bile kabul edilmişti. Papa 10. Leo'nun özel kalemi Kardinal Jakob Sadolet, 16. yüzyılın başlarında bir hukukçuya ilginç bir mektup göndermişti. Türklerin bizde hiç bilinmeyen bir geleneğini, yani hukuk davalarında konu dışına çıkmaktan kaçınmalarını ve tüm anlaşmazlıkları az sayıda kelimelerle ortadan kaldırmalarını övmekten kendimi alamıyorum. Hangi ölümlü bizde sonunda bir hiçin büyük bir meseleye, masala benzer büyük bir hadiseye dönüştürüldüğü en küçük hadiseler hakkında bile yığınlarca protokolleri ve belgeleri, devasa dosyaları gördüğünde öfkeye kapılmayacak kadar aklını kaçırmış, insanlıktan bu kadar uzak kalmış olabilir? Bu yazışmalar kalabalığının yalnızca dava üzerine dava, koparılır koparılmaz yeni bir baş çıkartan bir hidra, mitolojide çok başlı yarı yılan, yarı insan figürü, ne Herkül'ün ne Jüpiter'in yok edilebileceği bir canavar yarattığı yönünde kim hayrete düşmez ki? Cinayeti ve katli, ailelerin yok oluşunu ve devletlerin çöküşünü doğuran veba budur. Avrupalıların şikayetçi oldukları bu durum Osmanlı yargı sisteminde yaşanmıyordu. Nitekim Avusturyalı Gerlach'ın seyahatnamesinde belirttiği gibi Türkiye'de bir dava yüzünden 10, 20, 30 hatta 50 yıl mahkemelerde sürünmek gerekmiyordu. 16. yüzyılın ikinci çeyreğinde Türkiye'ye gelen ünlü Fransız şarkiyatçı Guillaume Postel'e göre Osmanlı Sultanı kısa ve özlü mahkeme biçimi ve önlemleriyle vatandaşlarını kanuni haklarını koruma altına almıştı. Postel eserinde Avrupa'da var olan sistemi eleştirip sonu gelmeyen mahkemelerden, yazışmalardan bahseder. Mahkemelerin sonuçlanmamasının sürekli yeni davaların açılmasına sebep olduğunu söyleyen Postel, Fransız mahkemelerini Türk adaletiyle karşılaştırdığında utanç duyduğunu itiraf eder. İngiliz kralı meşhur 8. Henry bile iddialara göre Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunlarını kendisine aktarmaları için güvendiği adamlarını Türkiye'ye göndermiştir. 1522 yılına ait Türk kitabında da Osmanlı ve Avrupa yargı sistemi karşılaştırılır. Kutsal Roma Cermen İmparatoru'nun eşitlik ve adalete dayanarak hüküm vermesinden çok güçlünün yanında yer aldığı ifade edilir. Fransız Jean de Villemont ise oldukça iğneleyici bir şekilde Hazreti İsa'ya inancın eksikliğine rağmen bu durumun Türkleri adil ve medeni olmaktan alıkoymadığını vurgular. Osmanlı adalet sisteminin Avrupa'ya önemli bir etkisi, o dönemde hakim karşılığında kullanılan kadı isminin Almanca'ya girmesi ve bugün bile kullanılmasıdır. Leyla Coşan, Alman dilinde kadı sözcüğünün yeri isimli makalesinde bu konuyu teferruatlı olarak ele almıştır. Osmanlı yargı sistemini inceleyen Avrupalılar, kadıların yetkilerini de eserlerinde anlatmışlardır. 16. yüzyılın ilk çeyreğinde esir olarak Türkiye'de uzun süre yaşayan Giovanni Antonio Menavino, kadının önemli önemsiz her şey hakkında hüküm verme yetkisi ve gücünden bahseder. Menavino eserinde örnekler vererek kadının yetkilerini ve adaletini anlatır. Kadının şehrin hakimi olduğunu, tüm şehri gözetleyip satışlarda ölçü birimleriyle oynamak suretiyle haksızlık yapıldığını gördüğünde satıcının malına mülküne el koyup kanunun gereğine göre cezalandırdığını anlatır. Fransız Guillaume Postel ise en ücradaki köyün bile sınırsız yetkilere sahip olan kadının bütün kanunları en iyi şekilde bilmesinin beklendiğini anlatır. Ardı ardına kazanılan başarılardan dolayı ortaya çıkan yenilmez Türk imajı ilk olarak 1565'te Malta kuşatmasında başarısız olunmasıyla sarsılmaya başladı. Osmanlıların 7 Ekim 1571'deki İnebahtı Deniz Muharebesini kaybetmeleri Avrupalıların kendilerine güvenlerini sağladı. Örnek devlet. Rusya 16. yüzyılda Korkunç İvan zamanındaki askeri teşkilatlanmasında Osmanlı ordusundan etkilendi. Osmanlı ordusundaki disiplin ve liyakat sistemi örnek alındı. Yalnızca Rusya değil, Avrupa'daki birçok farklı devlette de Osmanlı ordusunun tesirleri görülür. Uzun süre savaşlarda süvari birlikleri ön plandaydı. Yeniçeriliğin kuruluşuyla birlikte savaşlarda piyadeler ön plana çıkmaya başladı. İspanyollar Şarken döneminde Osmanlı ordusundan ilham alarak Tercios birliklerini kurdular. İspanyollar ile evlenen İtalyan kadınlarının çocuklarını askerde Yeniçeri deniyordu. Macarlar 15. yüzyılda Hussar adı verilen hafif süvari birliklerini Osmanlı timarlı sipahilerine örnek alarak kurmuşlardı. Osmanlı ordusunu en çok taklit edenlerden biri de Polonyalılardı. Polonya ordusu kullandığı kılıca kadar birçok silah ve sistemi Türk ordusundan örnek almıştı. Kanuni'den kalan. Kanuni döneminde doğu sınırlarının fazla tehdit almaması ve Avrupa'da gelişen şartlardan dolayı asıl hedef Batı olmuştur. Kanuni döneminde Habsburg İmparatorluğu akrabalık bağlarıyla Avrupa'nın önemli bir kısmına sahipti. Onların önünde direnen tek güç Fransa ve İngiltere'ydi. Osmanlıların Avrupa'daki bu mücadeleye karışmaları siyasi dengenin yeniden kurulmasını sağladı. Fransa ve İngiltere gibi milli monarşiler Osmanlıların Habsburglara karşı mücadeleye girmesiyle hayat hakkı bulabildi. Yine bu dönemde Avrupa'da ortaya çıkan reform hareketleri de koyu bir Katolik devlet olan Habsburglara karşı gelişilebilmesini, Osmanlıların Şarken'e karşı yaptığı askeri baskıya borçludur. Osmanlıların Habsburgların Alman kanadını yıpratmaları sayesinde Protestanlık Almanya'da yayılabildi. Habsburgların Afrika'yı ele geçirmeleri de bu bölgelerdeki Türk korsanlarıyla Osmanlıların işbirliği yapması sayesinde önlendi. Bu dönemde Barbaros'un kaptanı derya yapılması ve izlenen sistemli deniz siyaseti sayesinde Osmanlılar, Akdeniz'de biz de varız diyerek Habsburgların İsmail kanadını Kuzey Afrika'dan uzaklaştırdılar. Kuzey Afrika'nın Hristiyan olma tehlikesi bu bölgelerin Cezayir, Trablusgarp, daha sonraki tarihlerde Tunus ve Fas, Osmanlılar tarafından fethi veya nüfuz altına alınmasıyla ortadan kalktı. Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'da hakimiyet kuramayan Habsburglar bütün dikkat ve güçlerini Atlantik ötesindeki yeni sömürgelerine kaydırdılar. 1. Selim zamanında Anadolu için önemli bir tehlike olan Safeviler sindirilmişti. Kanuni döneminde mecbur kalınmadıkça veya önemli bir fırsat çıkmadıkça İran üzerine sefere çıkılmadı. Bu dönemde esas hedef Batı ile olan münasebetlerdi. İlk İran seferine 1533'te çıkıldı. Ancak iki ordu ile çıkılan Irak-Hind seferi Maktul İbrahim Paşa'nın hatalarından dolayı istenilen neticeyi vermedi. Daha sonra 1548 ve 1553'te çıkılan iki İran seferi Özbeklere ve bölgedeki diğer Sünni Müslümanlara yardım etme ve Osmanlı topraklarına saldıran Safevilere cevap verme amacıyla yapılmıştı. Kanuni döneminde 29 Mayıs 1555'te imzalanan Amasya Anlaşması iki devlet arasında imzalanan ilk resmi anlaşmadır. Bu anlaşmayla Osmanlılar fethettikleri toprakları resmen ilhak ettiler ve Safevilerle 40 yıldır süren kötü ilişkilerin yerini 1578'e kadar sürecek olan bir barış dönemi aldı. İran seferlerinin en önemli sonucu Irak'ın ve Doğu Anadolu'nun Osmanlıların eline geçmesidir. Safeviler Çaldıran mağlubiyetinden aldıkları ders ile devamlı olarak meydan savaşından kaçtılar. Bu yüzden de onları ortadan kaldıracak bir darbe vurulamadı. Safevilerin devamlı surette meydan savaşından kaçmalarına rağmen ağır bir ordu ile üzerlerine gidilmeye devam edildi. Bu bölgede rahat hareket edip sonuç alabilecek daha hafif ve hareketli birlikler oluşturulamadı. Rumeli bölgesinin askeri harekat için uygun altyapısı doğuda bulunmuyordu. Doğuda uygun bir altyapı ve iaşe ikmal sistemi kurulamadı. Ayrıca Safevileri doğu tarafından sıkıştıracak olan Özbeklerle iyi bir iletişim de tesis edilemedi. Ele geçirilen yerlerin ahalisinin Osmanlılara sıcak bakmaması yüzünden de fethedilen yerlere uzun süre hakim olunamadı. Bu yüzden Osmanlılar İran'ı tamamıyla fethedemediler. İran tamamıyla alınamasa da Irak'ın fethiyle Hint ticaret yollarının kontrolünü önemli ölçüde Osmanlılar ele geçirmiş oldu. Safevilerle yapılan mücadele imparatorluğun dini siyasi anlayışının değişmesine yol açtı. Osmanlı İmparatorluğu, Sünni dünyanın temsilcisi olma sıfatıyla Safevilerle mücadele ederken, Hanefi fıkhını bütün ülkeye yaymaya teşebbüs edildi ve heterodoks unsurlara eskiden olduğu gibi müsamahalı bakılmadı. Hukuk sistemi de bu anlayışa duyduruldu ve zaman Osmanlı ülkesindeki Türkmenlerin tepkilerine yol açacak bir tutuculuğa ve katılaşmaya gidildi. İki devlet arasındaki siyasi mücadele yüzünden mezhepler arasında bir uçurum meydana gelmiştir.